Birinci Korintoslar mektubunun son bölümüne geldik ki bu bölümün de konusu son öğütlerdir. Bu bölümde bütün konuların bir karışımını görüyoruz. İlk olarak Yeruşalim'deki fakir kutsallar için para toplanması konusundan söz ediyor ama sonra başka konuları da ele alıyor. Fırsatlar ve muhalefetten gözlemleyip dua etmekten, kilisedeki davranış biçiminden, doktrinin yani öğretinin asit testinden ve imanlılar topluluğuna ait konulardan söz ediyor. 1-4 ayetler para toplama konusundadır. 5-9 ayetler kişiseldir. Pavlos kişisel planlarından söz eder. 10-24 ayetler arasında insanları Yos Korintos'un sokaklarında dolaşan ve Mesih için yaşayan insanları ele alır. Kutsallara yapılacak para yardımına gelince diyor 1. ayette siz de bunu Galatya topluluklarına buyurduğum şekilde yapın. Pavlos bu bölüme para yardımı konusuyla başlıyor. Pavlos'un Hristiyan inancının en görkemli doktrini olan dirilişten söz ettikten sonra kardeşler cennetteyiz bu yüzden bulutların üzerinde kalmaya devam edelim diyeceğini düşünürüz. Bunun yerine birdenbire tıpayı çekmiş gibi davranır. Kendimizi en alçak yere çarpmış hissederiz. Yeruşalim'deki fakir inanlar için para toplamaktan söz ediyor. Bazı dindar insanlar para toplamaktan söz etmemelisiniz. Bu maddesel bir konudur. Sadece ruhsal şeylerden konuşmalısınız derler. Ki ben aslında para konusundan çok çok az söz ederim. İmanlının imanda büyümesi, gelişmesi gerektiği üzerinde dururum. İmanlının sağlıklı öğretide büyümesini, kendi kişiliğini kazanması, kendi ayakları üzerinde durmasından söz ederim. İmanlının olgunlaşmasından, imanda gelişmesinden söz ederim. Ve bunlar olunca öteki kurallar, Rabbin verdiği buyruklar zaten o kişinin kendisi tarafından fark edilir ve görülür. Genelde bu insanlar bu konudan söz edilmesini istemezler. Yani para konusundan söz etme. Ama burada madem ki Pavlos bundan söz ediyor, buna açıklık getirmemiz gerekir. Pavlos Hristiyan yaşamı için bir yöntem vermek üzeredir. Şimdi sorayım, sizin şu anda elinizde kutsal kitabınız var mıdır? Önünüzde açık mı? Ve dikkat ederseniz, çünkü kutsal kitapta yazılı olduğundan farklı okuyacağım. Sept gününde her biriniz ondalıklarını ve sunularını versin. Böylece yanınıza geldiğim zaman para toplamaya gerek kalmasın. Oraya geldiğimde özel olarak para toplayacağız. Birisi çıkıp ama öyle yazmıyordu diyecek. Hayır, öyle yazmıyordu. Ama günümüzde sık sık çevrildiği şekilde okudum. Şimdi ise Pavlos'un yazdığı şekilde okuyalım. Her biriniz haftanın ilk günü kazancına göre bir miktar parayı alıkoyup biriktirsin. Böylece yanınıza geldiğim zaman para toplamaya gerek kalmasın diyor 2. ayette. Aradaki farkı gördünüz mü? Haftanın ilk günü. Haftanın ilk günü tapınmak için bir araya gelmiyorsunuz. O zaman tapınmanızın bir bölümü olan sunularınızı sunmak için o gün bir araya gelmek istiyorsunuzdur. Tabii ki bu gülünç bir şey. Haftanın ilk günü sunularınızı getirmenizi söylediğinde bu inanlılar topluluğunun Rab İsa'yı ölümü ve dirilişinde anmak için bir araya geldiği gündü. İsa pazar günü olan haftanın ilk günü ölümden dirilmişti ki pazar günü sept günü değildi. Her biriniz haftanın ilk günü kazancına göre, dikkat edin kazancına göre bir miktar parayı alıkoyup biriktirsin diyor. Burada ondalıklar ve sunular hakkında hiçbir şey söylemiyor. Sunularını Tanrı'nın kendilerine verdiği kazanca göre bir kenara ayırmalarını söylüyor. Yanınıza geldiğim zaman para toplamaya gerek kalmasın. Pavlos onlarla bir araya gelişinin para toplamak için yapılan yüksek baskı yöntemleriyle bozulmasını istemiyordu. Benim zamanımda benim bazen yeni inanlılarla sarf ettiğim zaman kadar sunular konusuna da eğilmem gerekiyordu. Pavlos bizlere sunuların nasıl toplanması gerektiğini söylüyor. Ben oraya vardığımda bağışlarınızı götürmek üzere uygun gördüğünüz kişileri tanıtıcı mektuplarla Yeruşalim'e göndereceğim. Eğer benim de gitmeme değerse onları yanıma alıp gideceğim diyor 3 ve 4. ayetlerde. Pavlos onlardan sunuyu kendisiyle birlikte Yeruşalim'e götürecek bir komite seçmelerini istiyor. Sunulardan birden fazla kişinin sorumlu olması iyidir. Sunuyu bir tek kişiye verip ona teslim etmek değerli dostum gerçekten çok tehlikelidir. Bu o kişiye güvenmek açısından değil. %100 güvenebilirsiniz ama yine tehlikelidir. Bu adam inanlıysa onun dürüstlüğü hakkında bir şüphe olduğu anlamında mıdır? Olabilir ama adam dürüst olsa bile burada bir ayartılma söz konusudur. Pavlos sunuyu ele almak konusunda en iyi yolu gösteriyor. İş dünyasında kullanılan yöntemler kullanılıyor. Pavlos burada onların bağışlarından söz ediyor. Hristiyan dünyasındaki para vermeler hakkında kullanılan sözcüklere dikkat etmek ilginçtir. Burada haris ya da bağışlardan söz ediyor. Bu lütuf için ya da inayet için kullanılan bir sözcüktür. Romalılar 15:26'da bağışa koinonia bir paydaşlık denir. 2. Korintoslar 9:5'te bolluk ya da bereket anlamına gelen oilogia sözcüğünü kullanır. 2. Korintoslar 9:12'de yönetim ya da hizmet anlamına gelen diakonia sözcüğünü kullanır Pavlos. Habercilerin İşleri 24:17'de şefkat anlamına gelen ya da şefkat dolu bir davranış anlamına gelen elemosunia kelimesini kullanır. Bu sözlerin hepsi Rab'be vermek hakkındadır ve bu sözcüklerin her biri kullanılabilir. Burada lütufla veriş olması gereken bağış sözcüğünün kullanılması ilginçtir. Tanrı sizi bereketledi mi? Rab'be verişiniz lütufla veriş sayılabilir mi? Levililer kitabında Tanrı'nın eski antlaşmadaki halkına ondalıklar hakkında talimatlar verilir. İsrail ulusu başlangıçta teokrasiyle yönetiliyordu ve İsraillilerin vermesi gereken ondalıklar hem hükümeti ve hem de tapınağı destekliyordu. Toplam gelirlerinin %30'u kadarını veriyorlardı. Bu bizlere İsraillilerin eski antlaşmada yasa altında ne kadar verdiklerini gösteriyor. Lütuf altında, inayet altında veriş sizce ne kadar olmalıdır? Makedonya'dan geçtikten sonra yanınıza geleceğim. Çünkü Makedonya'dan geçeceğim. Belki yanınızda bir süre kalırım. Hatta kışı da sizinle geçirebilirim. Öyle ki ondan sonra nereye gidecek olsam bana yardım edebilirsiniz diyor 5 ve 6. ayetlerde. Nereye gidecek olsam? Pavlus'un nereye gideceğini bilmediğini gösteriyor. Yahudi olmayanlara büyük elçi Pavlos'un Rab'den kendisine nereye gitmesi gerektiğini söyleyen bir planı, bir haritası olmadığını mı söylemek istiyorsunuz? Hayır. Rab'bin kendisine yol gösterdiğini söylüyor. Pavlos görkemli bir belirsizliğin harikulade konumundadır. Ne yapması gerektiğinden emin değildir. Bu benim için büyük bir tatmin kaynağıdır çünkü ben de geleceği bilmiyorum, görmüyorum. Mesih'e hizmetlerinde bundan 5 ya da 10 yıl sonra nereye gidip ne yapacaklarını söyleyen insanlar vardır. Bu gerçekten endişe vericidir. Çünkü ben Rab'den hiç böyle bir talimat almadım. Ve onların Rab'le benim sahip olmadığım özel bir telefon hatları mı vardır? Bundan sonra Pavlos'un önünde ne olduğunu bilmediğini okuduğumda bu bana büyük bir teselli oluyor. Tanrı Pavlos'a ve bana birer harita vermedi. Bizlere günden güne yol gösteriyor. Tabii ki düşünmeliyiz, planlar kurmalıyız ama her zaman Rab ile. Bizler görkemli bir belirsizlik içerisindeyiz. Çünkü yarını bilmiyoruz. Yarın ne olacak bilmiyoruz. Yarın Rab bizi nereye ve nasıl bir hizmete koyacağını bilmiyoruz. Sizi öyle kısaca görüp geçmek istemiyorum diyor Pavlos. Rabbin izniyle sizinle uzunca bir süre kalmayı umut ediyorum diyor 7. ayette. Pavlos burada Korintos'a gitmeyi planladığını ama bunu ancak Rab izin verirse yapabileceğini söylemektedir. planlarımız olmamalı mı? Tabii ki planlar yapmalıyız. Ama bu planlar Tanrı'nın isteğine uyabilmelidir. Onları değiştirmeye razı olmalıyız. Durumları değiştirmeye razı olmalıyız. Paulus misyonerlik yolculuğuna başladığında değiştirilemez bir planı yoktu. Rab onu yönettiği şekilde gitti. Elçilerin İşleri kitabında Rab'bin ikinci misyonerlik yolculuğunda onu yolundan geri çevirdiğini okuyoruz. Paulus Anadolu'ya gidiyordu ve Tanrı'nın ruhu onu Avrupa'ya gönderdi. Avrupa'ya gideceğini bilmiyordum. Avrupa vizesi yoktu ama o zamanlarda vizeye ihtiyaçları yoktu. Kutsal ruhun onu götürdüğü yere gitti. Ama Pentekost gününe dek Efes'te kalacağım diyor 8. ayette. Bu Paulus'un planıydı. Çünkü diyor 9. ayette burada büyük ve etkili işler yapmak için bana bir kapı açıldı. Ne var ki bana karşı koyanlar çoktur. Bu vahide Mesih'in Filadelfiya'daki topluluğa söylediği açtığını kimsenin kapamadığı sözlerle birlikte koyduğum harikulade bir ayettir. Bu iki ayetin Tanrı'nın bana verdiği hizmette doğru olduğunu gördüm. Günümüzde bize karşı koyanların çok olduğu da doğrudur. Paulus bunu yaşamıştı ve ben de yaşadım ve yaşıyorum. Doğru öğretiyi verdiğinde, sağlıklı öğretiyi verdiğinde her zaman birileri buna karşı duracaktır. Ancak Rab kimsenin kapayamayacağı bir kapı açar. Ve bunun için Tanrı'ya şükür olsun. Paulus'u görkemli bir mutluluk içinde Tanrı'nın isteğinde seviyor. Rab onun Korintos'a gitmesini isterse gidecek. Şimdi kişilere geldik. Bunlar Korintos sokaklarında dolaşan insanlar. Korintos ahlaksızlıkla dolu yoz bir kentti. Evlilik dışı cinsel ilişkiler konusunda günümüz insanlarından daha ileriydiler. Buna karşın Korintos sokaklarında Rab İsa'yı tanıyan ve onun için yaşayan insanlar vardı. Bunlar kendilerini dünyadan lekesiz tutmuşlardı. Timoteos yanınıza gelirse aranızdayken korkacak bir şeyi olmamasına dikkat edin. Çünkü o da benim gibi Rabbin işini yapıyor. Kimse onu hor görmesin, yanıma gelmesi için onu esenlikle uğurlayın. Kardeşlerle birlikte onun gelmesini bekliyorum. 10-11. ayetler. Neden Timoteos'u küçümsemesinlerdi? Paulus 1. Timoteos 4:12'de şöyle demiştir. Gençsin diye kimse seni küçük görmesin. Bu yüzden Korintos'taki kiliseye genç bir adam olduğu halde onu kabul etmelerini söylüyor. Timoteos Tanrı sözünün bir vaizidir. Kardeşimiz Apollos'a gelince kardeşlerle birlikte size gelmesi için ona çok ricada bulundum ama şimdi gelmeye hiç de istekli değildir. Uygun bir fırsat bulunca gelecek. 12. ayet. Korintos kilisesinde Paulus, Apollos ve Petrus yüzünden ayrımlar olduğunu hatırlayın. Ama Paulus Apollos'u seviyordu ve Rab'be birlikte hizmet ettiklerini açıkça belirtiyor. Apollos'un bir süre sonra gelip kendilerini ziyaret edeceği hakkında onlara güvence veriyor. Uyanık kalın, imanda dimdik durun, mert ve güçlü olun, her şeyi sevgiyle yapın diyor 1. Korintoslar 16, 13 ve 14. ayetlerde. Bunlar günümüzde bizlere çok uygun sözlerdir. Ahaya'da ilk iman eden ve kendilerini kutsalların hizmetine adayan Stefanos'un ev halkını bilirsiniz. Kardeşler size yalvarıyorum. Bu gibilere ve onlarla birlikte çalışıp emek verenlerin hepsine bağımlı olun. 15-16. ayetler. Bağımlı olmak sözünü okuduğumuzda aklımıza hemen uyuşturucu bağımlılığı gelir değil mi? Ama bu insanlar kutsallara hizmet etmeye bağımlı olmuşlardı. İşte bu harika bir hizmettir. Korintoslara kendilerini onlara hizmet etmeye gelenlere teslim etmeye teşvik ediyor. İstefanos, Fortunatus ve Ayakus'un gelişine sevindim. Yokluğunuzu bana unutturdular diyor 17. ayette. Bunlar herhalde mektubu Pavlos'tan kendilerine getiren kişilerdi. Pavlos Korintos'takilere bu Hristiyanların bütün kiliseye bedel harika insanlar olduklarını söylüyor. 18. ayette sizin ruhunuzu olduğu gibi benim ruhumu da ferahlattılar ya da dinlendirdiler. Bu gibilerin değerini bilin diyor. Pavlos geldikleri zaman onlara teşekkür edin diyor. Asya ilindeki topluluklar size selam ederler. Akvilla ve Priska evlerinde buluşan toplulukla beraber Rab'de size çok selam ederler. 19. ayet. Bu insanların birçoğu Mesih'i burada tanımışlardı. Buradaki bütün kardeşlerin size selamı var diyor Pavlus 20. ayette. Birbirinizi kutsal öpüşle selamlayın. Bu öpüşmek için bir izin midir? Kesinlikle öyle. Tabii ki eğer kutsal öpüşse, öpüşlerin çoğu kutsal değildir. Yüzüne gülersin, öpersin, kucaklarsın ama içinden başka düşünürsün. Kutsal öpüşün, evet, kardeşi kucaklamak, kabul etmek, onu değerli görmek, onunla paydaşlık istemek olduğunu unutmayalım. Ben Pavlos bu selamı kendi elimle yazıyorum diyor 21. ayette. Pavlos mektubu dikte ettirmiş sonra da imzalamıştı. Rabbi sevmeyene lanet olsun Maranata diyor 22. ayette. Rab ise Simon Petrus'a beni seviyor musun diye sormuştu. Petrus'a kendisini bir daha inkar edip etmeyeceğini sormamıştı, dikkat edin. Sadece beni seviyor musun diye sormuştum. Bugün de asit test aynıdır. Yani bugün de işin püf noktası budur. Rabbi seviyor musunuz? Lanet olarak geçen sözcük başka metinlerde anathema olarak geçer ki lanet anlamına gelir. Pavlos Rabbi sevmeyene lanet olsun diyor. Maranata Rabbimiz geliyor demektir. Rab İsa'nın inayeti sizinle birlikte olsun. Hepinize Mesih İsa'da sevgiler, amin diyor 1. Korintoslar 16. bölümün 23 ve 24. ayetleri. Rab İsa'yı seviyorsanız kutsalları seversiniz kardeşim. Mektup sevgiyi vurgulayarak son buluyor.